Ayrım 38.
Aydınlanma değil merhamet. Gogol'ün izinde bir. Alev Alatlı. Kumbaya my lord kumbaya. Telaffuz etmek şöyle dursun, beynimin doğru kaydettiğinden bile emin olmadığım onlarca Rusça isim, ilk kez karşılaştığım kavramlar, duyarlılıklar, renkler, sesler. Soğuk bir kış gecesi Bolu-Ankara yolunda aniden önünüze çıkan bir sis duvarına çarpmış gibi asfalttaki çizgilerin, kedi gözlerinin, öndeki kamyonun ışıklarının kaybolması, rampayı iniyor musunuz, çıkıyor musunuz kestiremez olmanız, direksiyona sıkıca yapışma içgüdüsü. Üstelik hayatın yollarında bir başına direksiyon sallamaya hiç mi hiç özenmemişken. Böyle zamanlarda Aytunç'un elini arardım. Teni tenime değer, hayır hah bir şerare geçişir. Şimdi geçecek bir tanem teminatı beni zamanın ve mekanın gerçekliğine geri döndürür, silkinir kendime gelirdim. O gece Rotsia restoranda daha da garip bir şey oldu. Bir an Aytunç'un yokluğunu hak edilmiş bir ceza gibi algıladım. Yıllardan beri ilk ama ilk kez bir saate aşkın bir süredir Aytunç'u düşünmemiş olmamın hak edilmiş cezası. İşte o zaman devasa salonun renkleri solmaya, çiçekler, tabaklar dolu o uzun masa, etrafındaki insanlar, Hanya, Teresa, Alexi, Peder Andrei ve ben kendim. Benden uzaklaşmaya durduk. Sanki Rusya denilen bu gayya kuyusuna dalmakla Aytunç'u anlamsızlaştırmak gibi affedilemez bir suç işliyordum. Oysa kıblem de o benim ve tavafına ulaşamamak bin kere evlaydı yok olmasından Kâbe'nin. Kıblemdir o benim, tavafına ulaşamamak bin kere evladır yok olmasından Kâbe'nin. Durup durup aynı cümleyi tekrarladığımı hatırlıyorum. Kıblemdir o benim, tavafına ulaşamamak bin kere evladır yok olmasındansa Kâbe'nin. Kıblemdir o benim, tavafına ulaşamamak bin kere evladır yok olmasındansa Kâbe'nin. Ve daha o ilk günden belli oldu ki arzın bu en muhteşem kara kitlesinde, bir köknarın dibinde kıvrılıp ölmeye yatışım bile, kendisi hiç bilmese, hiç duymasa, hiç umursamasa da Aytunç'un nezaretinde olacaktır. Çünkü kendi yaşamımdan üstün bir gerçekliktir sevdam ve teslim olmaktan başka çarem yoktur. O halde bütün bu didinme nafiledir. ''Are you all right?'' soran rengimin atmış olduğunu fark eden Alexi'ydi. İyi olduğumu söylerken adam hakkında o ana kadar bildiklerimi toparlamaya çalışıyordum. Mühendis, soylu aile, efsunca anne, papaz kuzen, Amerikalı girlfriend, ekonomik krizin orta yerinde lüks otelde doğum günü partisi, duyarlılık ve nezaket, Nevski madalyasını açıklaması şerifime kaldırılan kade, Saint Ahmet hikayesini anlatmak suretiyle yabancılığı iyileştirmek gayreti, konukseverlik. Az önce konuşurken Ahmet'in hikayesinin sonunu getirmediniz. Ortodoks olduktan sonra Rusya'ya mı göç etmiş? Başını salladı. Maalesef hayır. Hikaye o ki Ahmet bir gün bir Osmanlı meclisinde galeyana gelir. Ortodoksluğa intisap ettiğini itiraf eder. Dostları korkunç bir öfkeyle üzerine yürürler. Ahmet bir anda kendisini kadının karşısında bulur. İdama mahkum edilir. 3 Mayıs 1682'de Konstantinopol'de Kayanbana Bahçe denilen bir yerde boynu vurulur. Neden bilmiyorum, belki de İstanbul yerine Konstantinopol demiş olmasından da uysuzlandım. Bu bir uyarı mı? Söyleyin de ona göre ayağımı denk alayım. Önce şöyle bir şaşırdı, sonra gülmeye başladı. Gecenin ilk içten gülüşü olduğunu düşündüğümü hatırlıyorum. Hayır madam dedi, bu bir uyarı değil. Kaldı ki Rus Ortodoks Kilisesi Ahmet'i aziz ilan etti. O gün bugün 3 Mayıs Saint Ahmet yortusudur. Alexi konuşurken yüzünü seyrediyordum. İnce, uzun, hüzünlü bir yüz. Duygularını başarıyla saklayan ciddi bir erkeğin yüzü. Bu yüzde ne Hattat Ahmet'in Ortodoksluğa ihtida etmiş olmasından doğan bir haklıcılık, ne Başpiskopos Polosi'nin Müslümanlığı seçmesinden doğan bir düş kırıklığı sezebilmiştim. Ama sesinde belli belirsiz bir sitem, insanlığın hallerine hayıflanırmış gibi sitem okuyabildiğimi hayal ettim. Ya Müslüman olan Başpiskopos Polosin, ona ne olur? Polosi'nin bir görevi de Yüksek Sovyet Vicdan Özgürlüğü Komitesi Başkanlığı'ydı. Dünya Kiliseler Konseyi'nde çok sayıda dostu var. Zolotov'dan yana döndü, gelmesi için işaret etti. Andrei, Moscow Times için Polosi'ne mülakat yapmıştı, sorularınızı o cevaplayabilir. Yerinden kalkıp gelen Zolotov bir ona bir bana baktı. What can I do for you? Alexi Başpiskopos Polosi'nin akıbetinden kaygalandığımı söyledi. Madam Gürelli başı derde girer mi diye merak ediyor. Sanmıyorum, dedi Zolotov. Akıl sağlığının pek yerinde olmayabileceği şeklinde bir söylenti de var. Ama bana kendisi hiçbir etki ve baskı altında kalmadan, bütünüyle özgür iradesiyle ruhani ve felsefi bir karara vardığını söyledi. Ama tabii bu onun ikinci ihtidası. Dünya görüşünü değiştirdiğini daha önce de resmen ilan etmişti. Nasıl yani? Önceleri ateistti diye açıkladılar. Ne ki felsefede bulamadığını dinde buldu. 1979'da Ortodoks Yüksek İlahiyat Mektebi'nden mezun oldu, kiliseye katıldı. Kur'an'ın yaratanı yarattığına benzetmek gibi yanlışa düşmediğini söylüyor. Yaratanı yarattığına benzetmek, insanileştirmek özde paganizmdir diyor. Kilisenin Allah'ı fani bir hükümdarmış gibi yatıştırmaya yönelik ayinlerinin hiçbir temeli yoktur. Bir gazeteciden beklemediğim bir vukuftu. Bu argümanı biliyorum, dedim. Erich Fromm'un batıdaki yabancılaşmadan bahsederken kullandığı argümanlardan birisiydi. Hatta örnek olarak İncil-i Şerif vaizi Amerikalı Billy Graham'ı vermişti. Herkes gibi Allah'ın da halkla ilişkilercisi olması gerektiğini söyleyen Billy Graham'ı. Graham adını duyan Zolotov'un Alexei'ye "Duydun mu?" der gibi baktığını gördüm. "Graham'ı tanıyorsunuz." Onlara gelince tanıyor olmaları ne kelime, fanatik vaizin Rusya'ya yerleşmiş olduğunu, Rusya'ya geldiğimin daha ertesi günü billboardlardaki resimlerinden anlayacaktım. Barry Goldwater'dan George Bush'a kadar önde gelen tüm neo muhafazakar Amerikan politikacılarının, başkanlarının destekçisi Papaz Graham'ın Rusya Federasyonu'nda yapacağı toplantıları ilan ediliyordu. Pelosi'nin olası yanlışından doğacak cezaları göze aldığını söylüyor. Hepimiz faniyiz, önünde sonunda bu dünyadan ayrılacağız. İnsanoğlunun vehimlerine itaat etmektense hakikate teslim olmuş olarak gitmek daha iyi diyor. Tek sıkıntısı Arapçayı iyi okuyamamak. Bu konuda kendisine yeni kardeşleri yardım ediyorlarmış. Patrick olayı kapatmaktan yana ama Pamyat ne yapar o bilinmez. Ellerini çaresizlik belirtmek üzere iki yana açtı. Kumbaya my lord, kumbaya. Öyle kaptırmışım ki duyduklarımı anlamaya ve anladıklarımı doğru değerlendirmeye kendimi, nihayet bir doğum günü partisinde olduğumuzu unutmuşum. Ne zamanki Teresa'nın, Rusya'nın yeni saz şairleri Kaliforniya'daki turneden yeni döndüler dediği Skomoroki saz şairleri topluluğuna kulak verdim. O zaman aydım. Kumbaya my lord kumbaya, o lord kumbaya. Kumbaya Angola dilinde buraya uğra anlamında bir kelime. Lord Hazreti İsa. Pete Seeger yeni dünyaya getirilen Angolalı kölelerin buraya uğra efendimiz, buraya uğra yakarışlarını dünyaya duyuran adam. Someone's praying Lord Kumbaya, someone's crying Lord Kumbaya, someone's singing Lord Kumbaya, oh Lord Kumbaya. Anladım ki Andrei Zolotov ülkesinin melaline gönderme yapmaktadır. Parçayı söyleyen Teresa'nın az önce şarkı istediği beyaz saçlı, iri yarı kızıl Bob Winkler, Alexei'nin bu 41. doğum gününde "Don't pull the trigger, don't pull the trigger, don't pull the trigger, it's life on your finger" diye bir şarkı söyleyen, cenazesini yine aynı kumbaya ile uğurlayan adam. Dipnot, tetiği çekmeyin, çekmeyin tetiği, çekmeyin, parmağınızın ucundaki hayattır. ABD'nin yegane devrimci radyosu KPFA'yı yöneten Harold Winkler'ın oğlu, "I never denied I was a goddamn communist. I tell people I became a communist at the age of 7. I read about the American Indians. They had no rich and no poor, and I decided then, there, that's the way human being should live, and I still believe it," diyen ünlü Amerikan folk sanatçısı Pete Seeger ve kardeşi Margaret'in yakın dostu. Dipnot: kahrolası bir komünist olduğumu asla inkar etmedim. 7 yaşında komünist olduğumu bilirler. Kızılderililer hakkında okumuştum, ne zengin ne de fakirdiler. O an orada karar verdim ki herkes onlar gibi yapmalı ve buna hala inanıyorum. Uzun yıllar Bill Mandel'la beraber çalışmış olduğunu söylediklerinde kulaklarıma inanamamıştım. Bill, yani William Mandel, Joe McCarthy'nin komitesine Amerikan anayasasını ihlal eden bu hainler grubu ile herhangi bir şekilde işbirliği yapacağımı düşünüyorsanız çıldırmış olmanız gerekir diyen adam. Ondan mı bahsediyorsunuz? Yap, dediydi Zolotov, ondan hiç beklemediğim şekilde bir Amerikan ündemini kullanarak. Bu kanguru mahkemesiyle işbirliği yapacağımı düşünüyorsanız çıldırmış olmalısınız diyen adam. Bob Harold Winkler'ın oğlu, ebedi muhaliflerden. Nadine'in yakın arkadaşı, birazdan ara verirler gelir. William ya da Bill Mandel'e gelince 1917 New York doğumlu bir devrimci. Henüz 10 yaşındayken Amerika'nın Appalachia bölgesi kömür madencilerinin açlıktan ölen çocukları için para toplayan bir adam. 1931'de inşaat mühendisi olan babasıyla birlikte Moskova'ya geliyor. Bir yıl Moskova Üniversitesi'nde genetik okuduktan sonra CCNY New York Şehir Üniversitesi'ne geçiyor. Ertesi yıl okuldan atıyorlar çünkü askerliğin üniversiteye taşınmasına karşıdır. 17 yaşında 66 yıl eşi olacak Rus Tanya ile tanışıyor ve evleniyor. 18 yaşında New York Komünist Partisi İşçi Okulu'nda Marksizm hocası oluyor. Bir süre sonra partinin isteği üzerine Amerika'nın batısına, Ohio eyaletine taşınıyor. Cleveland'daki partiye ait kitap evinin başına geçiyor ve bir gazete yayımlamaya başlıyor.
Ayrım sonu.